Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...16 Mayıs Pazartesi sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. Ya da WhatsApp numaramız 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz. Covid-19'dan dolayı 10 kişi hayatını kaybetti. 1154 yeni vaka açıklandı. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'den veto mesajı geliyor ki şu an siyasetin en çok konuştuğu başlıklardan bir tanesi bu. Finlandiya ve İsveç NATO üyeliğine başvuracağız diyor. Türkiye'nin bu konuda endişeleri var. Hafta sonu çeşitli görüşmeler vardı. Aynı zamanda karşılıklı mesajlar da verildi. Türkiye'den, NATO'dan, Finlandiya'dan, İsveç'ten, Amerika'dan açıklamalar geldi. Biraz sonra bu gündeme bakacağız. Tabii Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir şartı var. Teröre destek vermeyi bırakmalılar diyor. Bunların hepsine biraz sonra yer vereceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu birlikte Gezi tutuklularının aileleriyle konuştular. Onlarla bir araya geldiler. Emeklilikte yaşa takılanlar miting yaptılar sevgili dinleyiciler. Varız, biriz, birlikteyiz dediler. Taleplerini bir kez daha dile getirdiler. 5 ilde sel meydana geldi. 5 ilin çeşitli ilçelerinde meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi. Muğla'da dün gece saatlerinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu da Muğla'dan gelen bir haberdi. Kimseye bir şey olmadı. Olumsuz bir ihbar da gerçekleşmedi. Onu da hatırlatalım. Ve bu arada akaryakıtta benzine zam bekleniyor. Benzinin litre fiyatının 1 lira 68 kuruş yükselmesi bekleniyor. Sevgili dinleyiciler, bu gece yarısından itibaren. Şimdi önce bu bilgiyi verelim, bir de LPG'ye ilişkin bilgi var. 37 kuruş da LPG zam gelmesi bekleniyor. Biraz sonra bunların detaylarına program içerisinde bakacağız, aktaracağız, paylaşacağız. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başkanlık sistemi Türkiye'de yönetim tarihimizde yeni bir sayfa açtı diye bir açıklama yaptı. Bu arada AK Parti'de Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden bir tartışma vardı. Cahit Özkan'ın açıklamaları vardı. AK Parti Grup Başkan Vekilinin kendisine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bir cevap verdi, geldi. Beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır denildi. Çeşitli iddialar var Cahit Özkan'ın görevi bıraktığına dair veya görevden alındığına dair. Şu an için kesin değil, net değil bu bilgi ama biraz sonra detaylarına bakacağız. Buna da yer vereceğiz. Meclis bu hafta ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi için bir mesai yapacak. Mecliste böyle bir program var. Kocaeli'de AK Partili belediye Aynur Doğan konserini iptal etti. Derince Belediyesi Aynur Doğan konserini iptal etti. Buna ilişkin tepkiler var. Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere verilen tepkilere de yer vereceğiz sevgili dinleyiciler program içerisinde. Rusya'nın fosfor bombasıyla saldırı düzenlediği iddia edildi. Zaman zaman bu tip iddialar geliyordu. Bunlardan bir tanesi daha var şimdi gündemde. Yani şunu da söyleyelim. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları halen devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu kadar kısa sürmedi bu savaş veya saldırılar, öyle söyleyelim. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bizim adayımız Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zafer kazanacak dedi. Bakan kurumdan Atatürk Havalimanı'na ilişkin bir açıklama var. Millet bahçesi olacak burası diyor. İlk fidanlar ve ardından da bunlarla beraber buranın güzelleşeceği yönünde verdiği mesajlar varken Ayder'de de inşaatlarımız bitme aşamasında mesajını vermişti aynı bakan kurum bu şekilde. Sevgili dinleyiciler, sporda Futbolda baktığımızda Trabzonspor zaten şampiyonluğunu ilan etmişti. Hafta sonu hem Trabzon'da hem de İstanbul'da törenler vardı. İki yerde birden kupasını kaldırdı Trabzonspor. Hafta sonundan gelen maçlara baktığımızda Fenerbahçe dün akşam saatlerinde Karagümrük'te 0-0 berabere kalınca Trabzonspor'da Altay'ı 2-1 mağlup edince puan farkı da 11'e yükselmiş oldu. Şampiyon Trabzonspor 11 puan farkla şu anda önde. Fenerbahçe 70 puanla ikinci, Konyaspor 67 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Konyaspor üçüncülüğü garantiledi. Fenerbahçe ile arasında bir mücadele matematiksel olarak olabilir mi? Olabilir son hafta. Buradan sonra dördüncü sırada Başakşehir, beşinci sırada Alanya Spor geliyor ki her ikisi de yine önümüzdeki hafta birer puan fark var aralarında. Onlar da Avrupa Kupası için bir mücadele verecekler son hafta. 6. sırada Beşiktaş yer alıyor. Galatasaray şu anda 13. sırada, bu akşam Adana Demirspor'la karşılaşması var. Galatasaray'ın kendi sahasında Rizespor'la da Sivasspor karşılaşacak. Hatırlatalım, bu arada hafta sonu maalesef hoş olmayan görüntüler de vardı. İstanbul'da meydana gelen çeşitli kavga görüntüleri vardı. Çeşitli saldırılar, Trabzonspor ve Fenerbahçeli taraftarların birbirine girdiği çeşitli görüntüler, sadece İstanbul'dan değil Yalova'dan da gelen görüntüler vardı. İstanbul'da Marmaray'dan gelen görüntüler vardı. Maalesef bunlar işte sporun sporla alakası olmayan kötü tarafları. Dolar şu anda 15 lira 49 kuruş. Yani 15,5 lira diyebiliriz şu anda dolar için sevgili dinleyiciler. 15,49,81. Euro 16 lira 14 kuruş. Gram altın tam 900 lira sınırında, 899 lira 81 kuruş. Çeyrek altın şu anda 1446 lira. Muhtemelen serbest piyasada 1460 lira civarındadır, öyle tahmin ediyorum. Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı 2400 puan üzerinde kapatmıştı. BIST 100 endeksi bugüne 2419 puanla başlayacak. Bitcoin 30 bin dolar seviyesinin altında. 29.895 dolar şu dakika itibariyle Bitcoin'in karşılığı. Kripto para borsasını takip edenler şimdi daha da yakından takip ediyorlar. Ellerindeki para bayağı azaldı. Hacim bir hayli düştü ve o nedenle de şimdi bir miktar artış bekliyor herkes. O artış ne zaman olur diye endişeli bir bekleyiş içerisinde insanlar. Başlıklar kısaca böyle, sadece bu kadar değil. Daha aktaracağımız birçok başlık var program içerisinde, bunlardan bahsedeceğiz. Ama hemen öncesinde radyolarını yeni açanlar için bir kez daha hatırlatalım. Bu gece yarısından itibaren akaryakıtta ve LPG'de bir zam bekleniyor ki benzine 1 lira 68 kuruş, LPG'ye 37 kuruşluk bir zam bekleniyor. Bunu özellikle söylememin sebebi şu: birincisi tabii ki yani zam haberi her zaman bir haberdir. İkincisi böyle büyük oranda bir zam geleceği için ve akşam saatlerinde muhtemelen kesinleşeceği için bu bilgi, şimdiden bence depolarınızı doldurmakta fayda var. Gün içerisinde gündüz doldurabiliyorsanız akşam kalabalıklara, kuyruklara kalmayın diye özellikle erkenden hatırlatıyoruz. Bu arada kurşunsuz benzinin İstanbul'da litresi 21 lira 12 kuruş. Eğer bu zam kesinleşirse 1.68'lik, yarın 22 lira 80 kuruş olacak. O nedenle aslında önemli de bir miktardan bahsediyoruz. Tamamı yansır mı, yansıtılır mı? Şu an yansıtılacak gibi görünüyor. LPG'de de 37 kuruş gelecek olan bir zam, bir kez daha hatırlatalım. Ve geçelim gündemdeki diğer başlıklara. Şimdi siyasetin gündeminde, bizim belki sokaktaki vatandaş olarak çok fazla gündemimizde yer alan değil ama yer alacak olan değil ama siyasetin gündeminde önemli bir başlık var ki o da NATO başlığı. Şimdi Finlandiya NATO üyeliği için resmen başvuracağını duyurdu. Finlandiya bunu duyurduktan sonra Türkiye'den bir tepki geldi. Şimdi ona geçeceğim. İsveç'te de yine iktidar partisi NATO üyeliğine başvurma kararı aldı. Şimdi Finlandiya'dan ve İsveç'ten bu haberler geldikten sonra Türkiye çekincesini dile getirdi. Aynı zamanda veto edebileceği sinyalini verdi. Bunun üzerine tartışma başladı ve büyüdü. Şimdi Türkiye neden Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya istemiyor? Bununla ilgili aslında çok net Türkiye. Daha önce de bu ülkelerle ilgili mesajlarını vermişti. Diyor ki PKK'ya ve YPG'ye, yani terör örgütlerine yardım ediyorlar. Onların mensuplarıyla görüşmeler yapıyorlar. Özellikle Dışişleri Bakanı diyor ki İsveç'in silah yardımı yapmasıyla çok rahatsız olduğumuzu çok net bir şekilde daha önce de gündeme getirmiştik. Bunları diyor biz fotoğraf ve belgelerle müttefiklerimize de anlattık diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'la bir araya geldi. Berlin'deydi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, orada görüştü. Teröre destek veren ülkelerin NATO müttefiki olmaması gerektiğine inandığımız için bu tutumu sergiliyoruz diyor. Yani Finlandiya'nın da İsveç'in de teröre destek veren ülkeler olduğunu, o nedenle de bu ülkelerin NATO içerisinde yer almaması gerektiğini söyledik diyor. Ve aynı zamanda PKK ile görüşen bu ülkeler bu tutumlarından vazgeçmeli diyor Türkiye. Türkiye bunu söylüyor. Şimdi tabii bu tutumlardan vazgeçilir mi? Değişir mi tablo? Bir anda değişir mi? Zaten bu bir anda değişecek bir tablo değil. Muhtemelen bu NATO'ya başvuru süresi, bunun kabul süresi en az bir yılı bulur deniyor. Ama Türkiye bir veto hakkını kullanacak olursa, o zaman hani Batı'yı komple mi karşısına alır Türkiye, almaz mı? Bu tip tartışmalar da bir yandan yapılıyor. Fakat netice itibariyle tüm bunların ardından, yani Türkiye'nin bu açıklamalarından sonra İsveç NATO görüşmeleri için Türkiye'ye bir heyet göndereceğini duyurmuş İsveç hükümeti. Demiş ki biz Türkiye'ye bir heyet göndereceğiz, Ankara'ya bir heyet göndereceğiz diyor. Çünkü ikna etmek istiyor Türkiye'yi. Asıl hedef, asıl amaç bu İsveç'te. Şimdi Stoltenberg'den, yani NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, biliyorsunuz Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili başvururlarsa tarihi bir an olur dedi, ama bir yandan Türkiye'nin Finlandiya'nın üyeliği ile ilgili endişelerinin de giderileceğini söyledi. Yani Türkiye'nin endişeleri giderilir dedi. Ha bu arada şunu da söyleyelim, geçtiğimiz hafta konuşmuştuk Finlandiya konusunu. Rusya'dan da sert açıklamalar var. Rusya Finlandiya'nın NATO üyeliğini kabul etmeyiz diyordu. Bizim için büyük bir risk oluşturur diyordu. Hukuki anlamda ve askeri anlamda harekete geçeriz, geçmemiz için bir sebep oluşturur diyordu. Şimdi dünyanın yeniden konuşacağı başka konular vardı, o nedenle bunu anlatıyorum size. NATO'dan gelen bu uzlaşı mesajı evet önemli. Amerika'dan gelen bir açıklama var Blinken'dan, diyor ki süreç işliyor, fikir birliğine varacağımıza inanıyorum diyor. Ya bu da önemli bir mesaj. Yani Amerika'da bu noktada destek olacağını söylüyor. Türkiye ile Finlandiya ve İsveç'in arasını düzeltebilmek adına. Ama Türkiye'nin az önce de söylediğim gibi şartları aslına bakarsanız çok net. Terörle diyor bağını kesecek bu ülkeler. PKK ile YPG ile bağını kesecek, bu bir. Bir şart daha var aslında, o da şu. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama bu ülkeler Türkiye'ye yönelik savunma sanayi ihracatı konusunda kısıtlamalar getirmişlerdi. Yani Türkiye'ye de şu anda savunma sanayine ilişkin Türkiye'nin ihtiyaçlarını sağlamıyorlardı bu ülkeler. Bir yandan da Türkiye bunu istiyor. Hem diyor terör örgütüne desteği kes, hem de bana getirmiş olduğun kısıtlamalar vardı savunma sanayi ile ilgili, bunlardan vazgeç. Şimdi yeterli derecede bir garanti alırsa Türkiye o zaman muhtemelen veto hakkını kullanmayacak. Ama Türkiye'nin beklentisi bu olacak ve araya işte Amerika, NATO vesaire falan birçok ülke girecek gibi görünüyor. Şu anda Türkiye'nin siyasetinde, dış siyasette veya öyle söyleyelim dış ilişkilerde en önemli gündem başlığı haline geldi bu. Peki siyasette ne konuşuluyor şu anda Türkiye'de, ona bir bakacak olursak, o da AK Parti içerisindeki bir anlaşmazlık. Fikir ayrılığı. Şimdi fikir ayrılığı olabilir, yani her parti içerisinde olabilir. Herkes aynı anda aynı şeyi düşünmeyebilir ama bu fikir ayrılığı şöyle gündeme geldi. Şimdi AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın açıklamaları vardı. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili. Şöyle söylüyor, diyor ki 15 Temmuz'un madem ki finansörü, madem ki Türkiye'ye kasteden FETÖ terör örgütü ve Türkiye düşmanlarının finansörü Birleşik Arap Emirlikleri diye başlıyor. Devam ediyor, CHP'yi eleştiriyor. Neden Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber ilişki kurmamızı istediniz o zaman diyor. Sonra diyor ki belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor. Baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor. Baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor. O zaman Birleşik Arap Emirlikleri, ben diyor böyle okuyorum çünkü, teslim oldu diyor Birleşik Arap Emirlikleri. İşte diyor güvenli enerji arzının Türkiye'den olmadan, Türkiye olmadan olmayacağını uluslararası toplum kabul etti diyor. Şimdi bu açıklamalarla ilgili hemen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama gelmişti. Dedi ki beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Yani Birleşik Arap Emirlikleri teslim oldu tarzındaki bir beyan AK Parti'nin görüşünü yansıtmıyor dedi. Hatta kendi ismini de verdi, yani grup başkan vekilimiz Cahit Özkan'ın sözleri falan diyerek bundan da bahsetti. Şimdi partinin görüşlerini yansıtmıyor olabilir, evet, ama aynı zamanda bunu söyleyen kişi AK Parti'nin grup başkan vekili, yani Cahit Özkan. Ya görüş yansıtılmıyorsa, partinin görüşü değilse bu, nasıl kendisi grup başkanlığına vekillik ediyor, grup başkan vekilliği yapıyor? Şimdi bu konuşuldu, istifaya zorlandı dendi, çeşitli dedikodular var. İstifası istendi, istifaya zorlanıyor, baskılar var dendi Cahit Özkan'la ilgili. Ama direniyor bilgisi geldi. Kulis bilgileri bunlar, ne kadar doğrudur bilinmez. Bu sabah saatlerinde başka bir haber geldi, işte Cahit Özkan'ın görevden alındığı veya alınacağı yönünde. Şimdi bunlar açıkçası şu an için net değil. Yani görevden alındı mı, alınacak mı, alınır mı, istifası söz konusu mu? Ama işte çeşitli duyumlar var bu konuda. Yani bir rahatsızlık var en azından, bunu anlayabiliyoruz. Ama görevden alınmış olsa yani AK Parti bunu hemen açıklardı. Böyle bir yani çekince, endişe veya ne bileyim spekülasyona bırakacak bir durumda kalmazdı. Açıklardı diye düşünüyorum. Belki de açıklanır. Bilmiyoruz. Önümüzdeki saatler belki de bunu gösterecek bize. Şimdi Türkiye'de siyasette bir de bu konuşuluyor bir yandan. Biraz önce dış siyasete baktık. Şimdi iç siyasete baktık. Şimdi gelin biraz da ekonomiye bakalım. Fiyatlar aldı başını gidiyor değil mi? Yani mesela süt fiyatları, geçtiğimiz hafta konuşuyorduk. Çiğ süte ortalama %30 zam geldi. %30'luk bir zam süt ve süt ürünlerinde aşağı yukarı buna benzer bir zamma sebep olacak demiştik. Yani kimi ürünlerde %15, kimi ürünlerde %20, kimi ürünlerde %30 civarında bir zam olacak demiştik ki işte o zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olmaya başladı. Yani markete gittiğinizde, gidiyor musunuz bilmiyorum, bakkala, kasaba, manava, o fiyatları gördüğünüzde ne düşünüyorsunuz? Mesela pazara giden birkaç kişiyle konuştum. Diyor ki ya fiyatlar bir hafta öncesine göre bile çok artmış. Ya insanlar pazara gidip alışveriş yapmadan geri dönüyorlar. Ha bunu da şöyle söyleyeyim. Yine bu da Beşiktaş pazarından gelen bir bilgi. Peki insanlar burada alışveriş yapmıyorlar. Sebze meyve almıyorlar. Yani çürük çarık ürünleri arıyorlarmış. Ve bulamazlarsa eğer elleri boş dönüyorlarmış. Peki eliniz boş döndüğünüzde, yani buradan bir şey almadığın zaman ne yiyeceksin diye sorulduğunda gece bir şey yemem, aç yatarım diyorlarmış. Yani şimdi işte size pazardan, yani pazar dediğim yer en ucuz olması gereken yer gibi düşünüyoruz ya, böyle bir market değil, bir zincir market değil, belki pazar daha ucuzdur falan diye düşünürüz ya semt pazarı. İşte size buradan gelen haberler. Devam ediyoruz. Biraz önce söyledim, akaryakıta gelecek olan zam büyük bir zam. Benzine 1.68. Tam LPG'ye de 37 kuruş var ama şimdi 1.68 bayağı büyük bir zam, önemli bir zam. Bir Brent petrolün fiyatına bakabilir miyiz orada biz Cenker? Orada bir artış var mı? Şimdi bu zamların önüne biz geçemiyorken işte fahiş fiyatların önüne geçeceğiz, engelleyeceğiz falan diyoruz ya. Nasıl yapacağız bunu? Şu anda 109 dolarmış. Bir ara 104-105 dolar falandı herhalde. O yüzden şimdi 109 dolara çıkınca mı böyle oldu? Kaldı ki düşmüş bir miktar. Yani %1.72'lik bir düşüş var. Neyse şunu söyleyeceğim. İşte fahiş fiyat var. İşte nasıl oluyor? Bu ürünlerin fiyatları nasıl artıyor? İşte merak etmeyin. Biz bunun hepsini izliyoruz. Kimseye göz yumdurmayız. Göz açtırtmayız. Bunlara göz yummayız falan filan diyoruz ya. Şimdi bu yakıt zammıyla beraber ne olacak? Mesela nakliye, bu sebzede, meyvede fark etmez. Ne bileyim, aldığınız herhangi bir üründe, mobilyada, ya aklınıza ne geliyorsa, beyaz eşyada, onda bunda. Şimdi nakliye fiyatları Yükselmeyecek mi? Yükselince bunlar ürün fiyatlarına yansımayacak mı? Peki devam ediyoruz. Şimdi çok önemli değil belki bir konu var ama o da alkol içeceklerle ilgili bir zam bilgisi var. Sigara ve içkilerden alınan özel tüketim vergisinin asgari makdu tutarına üretici fiyat endeksi oranında zam gelebilirmiş. Çünkü üretici fiyatları %39'dan fazla artmış. 6 aylık üretici fiyat endeksi %60'ı aşabilir deniyor. Ve bu da şu anlama geliyor. Birada en az 12, şarapta en az 23 ve rakıda en az 96 lira zam anlamına geliyor. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu maktu vergiyle ilgili bunu iptal etme yetkisi var. Ama Cumhurbaşkanı bunu iptal etmezse eğer yürürlüğe girerse bu ürünlere bu zamlar gelecek anlamına da geliyor. Onu da hatırlatalım altını çizerek. Ha iptal edilir mi edilmez mi değiştirilir mi değiştirilmez mi onu da önümüzdeki süreç bize gösterir. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi Covid-19 bir kenara bıraktık Covid-19'u artık dedik ki hayatımızdan çıktı. Açık kapalı her alanda biz maskesiz dolaşmaya devam ediyoruz. Her ne kadar hocaların profesörlerin uyarısı varsa da dikkatli olun kapalı alanlarda kapalı ve yoğun kalabalığın olduğu alanlarda maske takın diyor olsalar da artık o maskeler bırakılmış durumda. Şu anda Türkiye'de evet sağlık kurum kuruluşlarında dikkat ediliyor bir miktar edilebildiği kadar ki orada bile tam değil. Gittiğim için biliyorum bir miktar demeyeyim de aslında tamamen uçaklarda dikkat ediliyor. Yani uçaklarda kabin ekipleri gerçekten herkesin maske takmasını sağlıyorlar. Doğru. Ama havalimanlarında maske falan takan yok artık. Yani görevliler dahil olmak üzere zaten takmayınca kimse vatandaş da takmıyor genel itibariyle. Takmak isteyenler dışında takan yok. Muhtemelen de takılmayacak bundan sonra. Şimdi Amerika'dan gelen haberler vardı. Bu haftadan itibaren yanlış hatırlamıyorsam evet 16 Mayıs. Bu haftadan itibaren de Avrupa Birliği ülkelerinde uçuşlarda maske tedbiri kaldırılacak. Yavaş yavaş kaldırılıyor. Muhtemelen Türkiye'de de bu kaldırılacaktır. Türk Hava Yolları zaten bunun kaldırılmasını istiyordu. Böyle bir beklentisi vardı Türk Hava Yolları'nın. Herhalde Türkiye'de de kaldırılacak gibi görünüyor. Şunu söyleyeceğim. 10 kişi hayatını kaybetti. Bakın yani şimdi 10 kişi hayatını kaybettiğinde ya iyi azalmış falan filan diye düşünüyor olabiliriz. Ama 10 kişi bir günde hayatını kaybetti. Siz gidin bir de onu o 10 kişinin yakınlarına sorun. Bugün bir yerde bir kaza falan olsa Allah korusun olmasın tabii ama 10 kişi hayatını kaybetse bir anda flash haber olarak vermeye başlarız. Şimdi unutuldu tabii çok fazla üzerinde durulmuyor. Vaka sayısı 1154 olarak açıklanmış. Dikkatli olmakta fayda var ama tabii ki eski tedbirlerin çoğu bırakıldı gevşetildi. Bir tek şu gece müzik yasağı ya birden sonra şimdi bire çekildi ama ya birden sonra müzik olunca nasıl bulaşıyor? Ya inanılır gibi değil. Ya bire kadar bulaşmayan virüs birden sonra müzikle beraber bulaşmaya nasıl başlıyor? Ya bire kadar müzikle bulaşmıyor ama birden sonra mı bulaşıyor? Ya bunun Covid-19 önlemiyle alakası olmadığını çok net bir şekilde gördük değil mi? Görüyoruz. Çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor bu tablo. Şimdi başka bir soru soracağım ben. O da Turkovak. Turkovak ne oldu? Yani biz bir aşı ürettik Türkiye'de. İşte yerli inaktif Covid-19 aşısı dedik Turkovak. İşte faz çalışmaları falan bunlardan bahsedildi. Zaman zaman bunlarla ilgili bilgiler verildi ama bazı profesörler, hocalar dediler ki bu verilen bilgiler faz çalışmalarına ait bilgiler değil. Yani süslenmiş olarak aktarılan çeşitli çalışmalara ait bilgiler aktarıldı. Ama faz çalışması dediğin şey böyle olmaz. Elimizde veri yok diyorlardı mesela. Şimdi Turkovak ne kadar üretildi, kaç kişide kullanıldı, etkileri ne? Şu anda mesela hastaneler yani Türkiye'de hastaneler Turkovak talebinde bulunuyor mu? Yurt dışından ne bileyim Avrupa'dan hadi Avrupa diyelim Turkovak istemedi ama başka ülkelerden ne bileyim işte Çin'den Çin'de diyelim istemedi kim ister Pakistan'dan oradan buradan bir yerlerden mesela Turkovak talebinde bulunuldu mu? Ne kadar sattık ne oldu? Etkisi ne? Bunları gerçekten duymak ve öğrenmek istiyoruz. Zaman zaman çeşitli açıklamalar geldi, biliyoruz. İşte harika, mucizevi falan, işte çok etkili falan. Ya bu değil. Ya duymak istediğimiz şey, bütün hekimlerin gerçekten kabul ettiği bir faz çalışması sonuçları. Bunlara dair bilgiler görmek lazım ki, yoksa tamam yani havalı havalı konuşulabilir. Evet, çok muhteşem oldu, harika oldu, çok da etkili olduğunu gördük falan, tamam, ama işte kaç kişi, ne oldu, faz çalışmaları ne durumdaydı, bunlara ait bilgi şu an için yok. Ya keşke olsa bu arada da, ya başladığımız işi tam bitirmiş olsak. En başından beri hep bunu söylüyordum ben. Kendi aşımızı üretmemiz ne güzel olur. Hem kendimize yeteriz, hem dışarıya satarız, gelir elde ederiz dedik, değil mi? Ama ne oldu mesela? Yani şu güne kadar ne oldu? Turkovak'la ilgili biraz açıklamaya ihtiyaç var diye düşünüyorum. Güçlü Bey, İsveç'e Finlandiya'nın NATO vetosu, Amerika'dan gelecek bir telefona bakar. Biden bile aramaz, özel kalemi arar ve biz 180 derece çark ederiz anında, diyor bir dinleyicimiz. Vallahi onu bilmiyorum yani, Amerika ile görüşmeler yapılıyor şu anda. Dışişleri Bakanı Blinken'la görüşme yapıldı Çavuşoğlu tarafından. Oradan gelen mesajlara bakılırsa Amerika'da biz bu işi çözeriz, ara bulucu oluruz, destek oluruz şeklinde mesajlar vermiş. Bir dinleyicimiz diyor ki, abi 200 kişi ölürken bile kimse umursamıyordu. Şimdi 10 kişi ölüyor, yani bunu mu umursayacaklar manasında söylemiş. Evet, haklısınız. Doğru. Pazara gittik. Soğan, domates, patates, havuç ve fasulye aldık. 125 lira diyor. Soğan, domates, patates, havuç ve fasulye almışlar. 125 lira tutmuş. İşte insanlar bunları paylaşıyor, bunları anlatıyorlar. Ve o nedenle de şu anda hayat pahalılığının önüne geçilmesini istiyorlar. Şimdi konut fiyatları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı sektör temsilcileriyle görüşecekmiş. Geçtiğimiz hafta da yine gıda ile ilgili sektör temsilcileriyle görüşmüştü ya. Şimdi konut fiyatları. Sektör temsilcileri görüşünce mesela gıda fiyatları düştü mü? Veya mesela şimdi konut fiyatları için bir görüşme yapılacakmış. Düşecek mi acaba konut fiyatları? Yani o diyelim ki evini 1,5 milyona satan 1.800'e çıkarmış ya, o düşecek mi sizce? Veya inşaat firması satıyorsa bir daireyi 2,5 milyona, 2 milyona mı düşürecek? Diyor ki benim maliyetim arttı. Her geçen günde artıyor diyor. O da böyle söylüyor. Ha, fahiş fiyat uygulayan varsa, gerçekten bir fahiş fiyat uygulaması varsa, onunla da mücadeleyi devlet verecek zaten. Cezasını da en ağır şekilde kesecek. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu arada bir dinleyicimiz bundan kaç yıl? 12-13 yıl önceki fiyat listesini göndermiş de bir marketin. Ayçiçek yağı mesela 12 lira 45 kuruş. Bu 5 litrelik tabii, öyle söyleyelim. Zeytinyağı 11 lira 50 kuruş. Bu muhtemelen 2 litre, evet yani gibi fiyatlar göndermiş de, işte yoğurt 5 lira falan. İnanılmaz tabii, yani hayal gibi geliyor şu anda baktığımızda. Hani ben sarı tramvay yapıp şöyle eski günlerden bahsediyorum ya. Yani artık şu an 2022'de genelde sarı tramvayda ben biliyorsunuz işte 70'ler, 80'ler, 90'lara gidiyorum. Artık 2022'de 2000'lere gitsek, yani 2005, 2010 oralara gitsek, fiyatlar gerçekten bizi şaşırtacak gibi. Belki bir gün böyle bir programda yaparız. NATO'ya girmek isteyen ülkelere KKTC şartını getirsinler diyor dinleyicimiz. Avrupa Birliği ülkeleri söz vermişlerdi. Güney Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne aldılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sıra gelince kıvırdılar diyor. Evet, doğru, haklısınız. Bu veto hakkını layıkıyla kullanabilecek yetenekte görevliler var mı diyor. O da tabii soru işareti. Dinleyicimizin göndermiş olduğu soru işaretiyle biz de bunu sormuş olalım. Ve devam edelim gündemdeki diğer başlıklarla. Bunlardan bir tanesi, programın başında söylemiştim, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, başkanlık sistemi Türkiye'de yönetim tarihimizde yeni bir sayfa açtı diye bir açıklama yaptı. Geçmişte zayıf koalisyon hükümetleri sebebiyle demografik yapısı, seçimler, siyasi partilerin durumları, ülkemiz çok büyük krizler ve ekonomik sıkıntılara karşı karşıya kaldı. Sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Başkanlık sistemi bunu tamamen ortadan kaldırdı diye bir açıklama yaptı. İşte bu açıklama varken aynı zamanda bir de iktisatçı Mahvi Eğilmez hocadan, Mahvi hocadan bir açıklama geldi. Şöyle söylüyor: sosyal ve siyasal olarak dünyanın oldukça gerisindeyiz. Başkanlık sisteminde Türkiye fakirleşti diyor. Yani şu anda 2017'de Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasıyla şu anda 17. sırada, yani 2017 verileriyle 17. sırada olduğunu söylüyor. Fakat 2023'te muhtemelen 23. sırada olacağını ifade ediyor Mahvi Hoca. Ekonomide küme düştük diyor ve aynı zamanda Türkiye dünya demokrasi sıralamasında 167 ülke arasında 103. sırada yer alıyor. Hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke arasında 117. sıradayız. Siyasal istikrar endeksinde 194 ülke arasında 170. sıradayız. Ve kamu görevi etkinliği endeksinde de 38 ülke arasında 32. sırada yer alıyoruz. Geçtiğimiz hafta söyledim ya, bir ülkede en başta adalet olması gerekiyor her alanda. Yani eğitim çok önemli, evet, ama eğitim alanında da adaletli olmak gerekiyor. Tabii ki yargıda, hukukta adalet gerekiyor. Tüm bunları bir reform şeklinde gerçekleştirmediğiniz sürece ve bu reformu hissettiremediğiniz sürece biz maalesef bu sıralarda kalmaya devam ederiz. Ondan sonra da işte yabancı neden bize destek vermiyor, yatırımcı neden buraya gelmiyor, işte NATO'da neden bize şöyle bir karşı çıkış var, işte neden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda kendimizi anlatamıyoruz, neden neden neden, bin tane soru sormaya devam ederiz. Neden Avrupa Birliği'ne bizi almıyorlar, neden bizi uzak görüyorlar, neden bizi hor görüyorlar, bunları konuşup konuşup dururuz. Ama netice, en başa geliyoruz, adalet. Yani bir ülkede yargı sistemi gerçekten adil işleyecek. Ona göre yargı, bunun yargısı, onun hukuku, bunun hukuku olmayacak. Herkese eşit mesafede duracak yargı. Ya bu adalet herkese gerekebilir her an. Eşit durduğu sürece tamam. Ama eğer bir karar birilerini sevindiriyor, o iyi, tamam işte bak bu karara ben sevindim, gayet de doğru, yargı verdi bu kararı, kimse itiraz etmesin derken, bir başka karar karşısında hayır ben bu kararı tanımıyorum diyorsak eğer, demek ki doğru bir noktada değil yargıda gelen kararlar anlamına gelir. Yani başkanlık sistemiyle beraber Türkiye'nin fakirleştiğine dair bir açıklaması vardı Mahfi İlmez'in, onu özellikle paylaştık. Şimdi başkanlık sistemi iyi mi değil mi, o tartışılıyor bir yandan. Kocaeli'de AK Partili belediye, Derince Belediyesi Aynur Doğan konserini iptal etti. Aynur Doğan'ın kente düzenlenecek bir konseri vardı ama birden demişler ki, detaylı inceleme sonucunda konserin uygun olmadığı tespit edilmiş. Etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir denilmiş. Yani tabii burada tahmin ediliyor. Şimdi Kürtçe şarkılar söyleyecek falan, böyle bir şey olacağı için muhtemelen buna engel getirildi deniyor şu anda. Buna tepkiler de oldu. Aynı zamanda şöyle söyleyelim, yani bunu organize eden firmalar var bu işi. Ya insanlar çeşitli işte konser alanı, yeri odur budur, bir takım masrafları falan oluyor. Hazırlıklarını yapıyorlar. Ne bileyim, biletler satılıyor. Birçok şey yapılıyor yani. İlanlar çıkıyor, afişler çıkıyor, masrafları var. Şimdi iptal ettik, iptal ettik. Yani belediye iptal etti mi, iptal etmiş oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu müzik yasaklarına, yani bu tip yasağa karşı Aynur Doğan konseri iptal edilince sanatçıdan bir şarkıyı paylaştı. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir tepki geldi. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara dedi sonrasında. Yani Türkiye'de son dönemde maalesef bunları duymaya başladık. Ya bu şimdi mesela işin başka bir yanı. Burada işte Kürtçe türküler, şarkılar söyleyecek diye. Bir başka sanatçının ki işte yine bir kadın sanatçı mesela işte dekolte giyecek, o olacak, bu olacak diye. Çok enteresan yani. İnsanlarla anlaşılıyor. Ondan sonra deniyor ki bir dakika ya, şöyleydi böyle bir sorun, aman Allah korusun çıkarsın mıkarsın, bir de iş başımıza patlar falan diye bir endişeyle iptaller oluyor. Müzik ya, müzikten bahsediyoruz. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gündemdeki başlıkları değerlendiriyoruz. Bu arada programımızın son bölümü içerisindeyiz artık. Bir kez daha radyolarını yeni açanlara şunu hatırlatalım. Bu gece yarısından itibaren akaryakıta bir zam bekleniyor. Bu zam benzinde gelecek olan zam 1 lira 68 kuruş. Böyle bir beklenti var. Resmi olarak henüz açıklanmadı ama açıklanırsa akşam saatlerinde bu zam tamamen pompaya yansıyacak olursa gece saatlerinde muhtemelen kuyruklar olabilir akaryakıt istasyonlarında. O nedenle bunları yaşamak istemiyorsanız ve ihtiyacınız varsa gün içerisinde akaryakıt ya da benzin öyle söyleyelim almanızı tavsiye ederiz. Aynı zamanda LPG'de 37 kuruşluk bir zam bekleniyor. Onu da bir kez daha hatırlatalım. Yani bu zamlar kesinleştiği zaman, açıklandığı zaman kesin bir şekilde muhtemelen akaryakıt istasyonlarında bir kuyruk göreceksiniz. Veda edeceğiz biz. Ederken şunu hatırlatalım. Bugün tarih 16 Mayıs. Yani 16 Mayıs 1919'a gidecek olursak Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma vapuruyla beraber harekete geçtiği, yola çıktığı, aslında bir ülkenin tarihini baştan sona değiştirip aydınlığa kavuşturduğu bir dönemin başlangıcı diyebiliriz. Yani 16 Mayıs, yani aslında tabii 19 Mayıs bunların başlangıcı gibi görünüyor olsa da 16 Mayıs bu yolculuğun başlangıcı. Ardından gelen biliyorsunuz işte Amasya Genelgesi, kongreler, daha sonrasında bir istiklal mücadelesi, Kurtuluş Savaşı. Bu arada tabii ki meclisin kurulması, daha sonra saltanatın kaldırılması ve ardından Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen süreç 1923'e kadar, 29 Ekim 1923'e kadar geçen sürecin başlangıcıdır aslında bugün. Ve bugün bu yolculuğu da Bediye Ceylan güzelce sizlerle programda paylaşacak. Hani hiç mi güzel şey olmuyor aslında zamanında 16 Mayıs'ta başlayan güzel bir yolculuğu da sizlerle paylaşıyor olacak Bedia. Evet biz programın sonuna geliyoruz. Cenk'e Teknik Basar'a teşekkür ediyoruz. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.